Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 3.
Uşak saygısızlık olmasın diye, belki de efendisinin gözü önünde bulunmaya heves duymadığı için dış kapıya gitmiş, piposunu yakmıştı. Nikolay Petrovic, başı öne eğik, sundurmanın kırık dökük merdivenlerine bakarak düşüncelere dalmıştı. Orada benekli koca bir tavuk böbürlene böbürlene dolaşıyor, sarı güçlü ayakları sıkı sıkı yere basıyordu. Pis bir kedi demir parmaklığın üstüne çıkmış, tavuğa hiç de dost olmayan gözlerle bakıyordu. Güneş ortalığı kavurmaktaydı. Hanın karanlık kapısından taze bir çavdar ekmeği kokusu geliyordu. Derin düşüncelere dalmıştı Nikolay Petrovic. Oğlum, üniversite mezunu, benim Arkadi'yim. Bu sözler dönüyordu kafasının içinde. Başka şeyler düşünmeye çalışıyorsa da hep aynı sözler gelip saplanıyordu. Ölen karısını ansıdı. Bugünü göremedi diye mırıldandı kederli kederli. Tombul kurşunlu bir güvercin yola kondu. Kuyunun yanındaki birikintiden telaşla su içti. Nikolay Petrovic ona bakıyordu ama yaklaşan bir arabanın tekerlek sesleri kulağına gelmişti bile. Geliyorlar galiba efendim dedi uşak kapının oradan başını uzatarak. Nikolay Petrovic yerinden fırladı, gözlerini yola dikti. Yan yana koşulmuş üç posta beygirinin çektiği bir araba göründü. Gözleri hemen seçti arabanın içindeki öğrenci kasketinin siperini ve o çok sevgili bildik yüzün çizgilerini. Arkadi, Arkadi diye bağırdı Kirsanov ve kollarını sallayarak ileriye doğru atıldı. Birkaç saniye sonra dudaklarını genç üniversite mezununun güneş yanığı, tozlu, yumuşak yanağına yapıştırdı. Dur şöyle, üstümü başımı silkeleyeyim önce baba, dedi Arkadi, yolculuktan dolayı biraz kısılmış olmasına karşın hala çocukça ve bir çıngırak gibi berrak bir sesle. Sonra seni toza toprağa bulayacağım diye ekledi babasının kucaklamalarına neşeyle karşılık vererek. Zarar yok, zarar yok deyip duruyordu Nikolay Petrovic sevecenlikle gülümseyerek. Oğlum ve kendi paltosunun yakalarını birkaç kez silkeleyerek. Bırak da sana bir bakayım, bırak da bakayım diye sürdürdü sözlerini. Biraz geri çekildi, sonra da posta durağına doğru aceleyle yürüyerek bağırdı. Bu yandan, bu yandan çabuk hadi atları. Nikolay Petrovic oğlundan çok daha heyecanlı görünüyordu. Biraz telaşlı ve çekingen gibiydi. Arkadi durdurdu onu. Baba diye bağırdı. Dur sana yakın dostum Bazarov'u tanıtayım. Mektuplarımda ondan sık sık söz ederdim hani. Buraya gelip bizimle kalmak nezaketini gösterdi. Nikolay Petrovic hızla döndü. Tam o sırada arabadan atlayan püsküllü, uzun, bol bir palto giymiş bir adama doğru seyirtti. Onun kırmızı, eldivensiz elini dostça tuttu. Oğlunun arkadaşı ise elini ona vermekte ağır davranmıştı. Çok sevindim geldiğinize diye başladı Nikolay Petrovic. Bizi ziyaret etmek lütfunda bulunduğunuz için minnettarım. Umarım ki adınızı öğrenebilir miyim? Yevgeni Vasilyevich diye karşılık verdi Bazarov. Ağır ve erkekçe bir sesle. Sonra paltosunun yakasını arkaya atarak Nikolay Petrovic'e bütün yüzünü gösterdi. Uzun, ince bir yüzü, geniş bir alnı vardı. Burnunun üstü basık, ucu sivriydi. İri yeşilimsi gözleri, uçları aşağı sarkık kızılımsı bıyıkları göze çarpıyordu. Tüm yüzü kendine güveni ve zekayı belirten sakin bir gülümsemeyle canlanıyordu. Umarım ki aziz Yevgeni Vasilyevich diye sürdürdü sözlerini Nikolay Petrovic, sıkılmazsınız bizimle. Bazarov'un ince dudaklarında bir büzülme oldu fakat şapkasını çıkarmaktan öte bir karşılıkta bulunmadı. Hadi Arkadi dedi gene Nikolay Petrovic onunla dönerek. Hemen koşalım mı atları yoksa biraz dinlenmek ister misiniz? Evde dinleniriz baba, söyle koşsunlar atları. Şimdi şimdi dedi babası. Hey Piotr duyuyor musun? Kımılda biraz oğlum, canlan. Piotr yeni moda uşaklardan olduğu için genç efendisinin elini öpmeye kalkmadı. Uzaktan hafifçe selamladı onu. Kapıdan süzüldü gitti gene. Han sahibinin karısının getirdiği demir maşrapadan Arkadi su içer ve Bazarov atları çözen arabacının yanına gidip piposunu yakarken Nikolay Petrovic telaşla ''Benim fayton burada ama sizin araba içinde üç at var'' dedi. ''Ama faytonda ancak iki kişilik yer var. Bilmiyorum arkadaşın nasıl?'' Arkadi alçak sesle onun sözünü kesti. ''Geldiğimiz arabayla gider o'' dedi. ''Rica ederim teklifli davranma ona. Candandır, aldırmaz öyle şeylere. Göreceksin ya.'' Nikolay Petrovic'in arabacısı atları getirdi. ''Hadi çabuk ol, hadi kapa sakal'' dedi Bazarov arabacıya. ''Duydun mu söyleneni Mitya?'' diye söze katıldı başka bir arabacı. Ellerini koyun derisinden paltosunun arka cebine sokmuştu. ''Beyefendi seni nasıl çağırdı, duydun mu?'' Kaba sakalsın da hani. Mitya kasketini çekiştirdi ve soluyan, koşulmuş hayvanın dizginlerini çekti. Çabuk olun çocuklar, çabuk olun. El birliğiyle hadi, dedi Nikolay Petrovic. Bizim şerefimize iki tek var size bu işin sonunda. Birkaç dakika içinde arabanın koşulması tamamlandı. Baba ile oğlu faytona yerleştiler. Piotr yerine çıktı. Bazarov da atladı arabaya. Deri yastığa başını yasladı. Böylece iki araba yola koyuldu. Artık üniversiteyi bitirdin. Yuvaya döndün işte, dedi Nikolay Petrovic Arkadiy'in bir omuzuna bir dizine vurarak. Yuvana döndün sonunda. Pavel amca nasıl, iyi mi, diye sordu Arkadiy. Yüreğini dolduran neredeyse çocuksu sevince karşın konuşmayı duygusallıktan çok elden geldiğince belli konulara getirmek istiyordu. Çok iyi, o da gelip seni karşılamak istiyordu ama vazgeçti kimi nedenlerden ötürü. Beni çok bekledin mi, diye sordu Arkadiy. Aşağı yukarı 5 saat. Ah benim tatlı babacığım. Arkadiy dönüp eğildi ve babasının yanağını şapırtı ile öptü. Nikolay Petrovic sessizce güldü. Sonra, bak şimdi, senin için aldığım atı gör, diye başladı. Gör bak, senin odanın duvarına yeni kağıt kaplattım. Bazarov için hazır bir oda var mı? Buluruz canım. Ne olur baba, ona ikramda kusur etme. Onun dostluğuna ne denli değer verdiğimi anlatamam. Yeni mi tanıştınız? Evet, çok yeni. Demek o yüzden geçen kış görmedim onu. Ne okuyor? Doğa bilim başlıca konusu. Ama bilmediği yok. Gelecek yıl tıp doktorası yapmak istiyor. Ha, demek tıp fakültesinde, dedi Nikolay Petrovic ve bir an sustu. Piotr, diye seslendi kolunu uzatıp göstererek. Şu arabadakiler bizim köylüler değil mi? Piotr efendisinin gösterdiği yere baktı. Dar köy yolundan gemisiz atların koşulduğu birkaç araba geliyordu. Her arabada bir iki köylü vardı. Gocuklarının önü açıktı. Öyle efendim, dedi Piotr. Nereye gidiyorlar? Kente mi? Kente olacak, meyhaneye, diye ekledi hor görerek ve gördün mü der gibilerden arabacıya döndü hafifçe. Fakat arabacı hiç oralı olmadı. Modern görüşleri tutmayan eski tür bir köylüydü. Nikolay Petrovic oğluna dönerek, bu yıl başım dertte köylülerle, diye sürdürdü sözlerini. Ondalıklarını ödemiyorlar. Ne yapacaksın? Ya gündelikçiler? Onlardan memnun musun? Evet, dedi Arkadiy'in babası inatçı. İşin kötüsü kışkırtılıyorlar bana karşı. Bir çaba gösterdikleri de yok. Ama hakçası toprağı iyi sürdüler. Hele bir harmanı bulalım. Yeterince unumuz olacak. Ama söyle bakayım, çiftlik işleriyle ilgilenmeye mi başlıyorsun? Arkadiy bu soruya boş vererek, yazık, gölgeliğimiz yok hiç, dedi. Evin kuzey yanındaki verandanın üstüne büyük bir tente gerdirdim, diye anlattı babası. Şimdi yemeğimizi açık havada yiyebiliriz artık. Ama yazlık bir köşk görünümü vermeyecek mi bu eve? Neyse, zarar yok. Ne hava, ne güzel. Derim ki dünyanın hiçbir yerinde hava böylesine tatlı kokmaz. Sonra bu ne gökyüzü bu? Arkadiy birden durdu. Arkasına bir göz attı, sustu sonra. Elbette, dedi Nikolay Petrovic. Burada doğdun. Her şey seni etkileyecek. Özel bir... Ama baba, insan nerede doğmuş olursa olsun ne fark eder? Hiç fark etmez. Nikolay Petrovic oğluna yan yan baktı. Konuşma yenilenmeden önce araba yarım mil kadar yol almıştı. Sana yazıp yazmadığımı unuttum, diye söze başladı Nikolay Petrovic. Yaşlı dadın Yegerona'nın öldüğünü. Deme... Zavallı kadın, ya Prokofiç, sağ mı o? Evet, hem de hiç değişmedi, gene eskisi gibi geveze. Gerçekten de Marlino'da hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Kahya, eski kahya mı? Ha bak, onda bir değişiklik yapsam işte. Eskiden evde uşaklık edip de özgürlüklerini kazanmış olanların hiçbirini tutmamaya karar verdim. Ya da güvenlik isteyen işlerden güvenmiyorum onlara en azından. Arkadiy Piotr'dan yana bir göz attı. Özgür artık o, dedi. Nikolay Petrovic alçak sesle, ama uşak o. Benim yeni kahya kasabalı şimdi. Çok becerikli görünüyor. Yılda 2050 ruble veriyorum. Ancak şunu da ekleyeyim, dedi eliyle kaşlarını ve alnını sıvazlayarak. Bu hareketi canının sıkıldığını gösterirdi hep. Marino'da hiçbir değişiklik bulamayacağını söylemiştim ya, tam da doğru değil. Sanırım seni uyarmak zorundayım ki... Bir an durakladı, Sonra Fransızca sürdürdü sözlerini. Katı bir ahlakçı benim bu iştenliğimi uygunsuz bulurdu. Ama en başta gizlemek olanaksız bunu. Sonra da bildiğin gibi baba oğul arasındaki ilişkiler vardır hep. Gene de haklı olabilirsin beni suçlarsan. Benim yaşımda... Neyse, uzatmayalım sözü. Şu kız canım belki de duymuşsundur. Feniçka mı? Diye sordu Arkadi Petrovic ilgisizce. Nikolay Petrovic kızardı. Rica ederim, yüksek sesle söyleme adını. Evet öyle, benim yanımda şimdi, eve aldım onu. Fazladan iki küçük oda vardı ama hepsini değiştirebiliriz elbet. Ah babacığım, niye değiştirecekmişiz? Arkadaşım bizimle kalacak, tuhaf kaçabilir. Rica ederim, Bazarov için üzülmesen, bütün bunların üstünde bir adamdır o. Ama sen de varsın, dedi Nikolay Petrovic. İşin kötüsü o küçük bölme berbattır. Ah babacığım, diye Arkadi'yi karşı koydu. Neredeyse özür dileyeceksin. İnşallah utanmaya kalkmıyorsundur bu yüzden. Nikolay Petrovic gitgide daha çok kızararak, elbette utanmam gerek, dedi. Yapma baba, yapma, yalvarırım, dedi Arkadi sevecen bir gülümsemeyle. Özür dileyecek ne var, diye düşündü içinden ve belki o iyi, sevecen yürekli babasına karşı gizli bir üstünlük duygusu ile karışık bir sevgiyle doldu. Yapma rica ederim, dedi gene, bu gibi şeylerden kurtulmuş olduğunu bilmenin keyfini saklamadan. Nikolay Petrovic hala alnını uyuşturmakta olan elinin parmakları arasından oğluna baktı. Sanki kalbi cız etmiş gibiydi. Ama kendini suçlu buldu hemen. İşte geldik bizim kırlara, dedi uzun bir susuştan sonra. Şuradaki de bizim koru değil mi, diye sordu Arkadi. Evet, ama sattım onu. Bu yıl kesecekler kereste için. Neden sattın? Paraya ihtiyacım vardı. Sonra da buraları köylülere gidiyor. Sana paylarını ödemeyen köylülere mi? Ne yapacaksın? Bir gün öderler elbet. Koruya yazık oldu, dedi Arkadi çevresine bakınarak. İçinden arabayla geçtikleri bu toprak parçası hiç de göz alıcı bir yer değildi. Bir tarla, bir tarla daha ta ufka değin uzanıp gidiyordu. Kimi yerde hafifçe bayırlaşarak, kimi yerde gene alçalarak. Şurada burada bir ağaçlık, seyrek olarak bodur fundalıklarla kaplı rüzgarlı vadiler, Katerina zamanındaki eski haritaların verdiği görünümleri ansıtıyordu. Küçük derecikler de vardı, kenarları oyuk oyuk, dar bentli küçücük göller, yarı yarıya göçmüş ve kararmış damların altında ufak birkaç gece kondudan kurulu köyler, boşalmış harman yerlerinde kapıları açık duran, çitlerle çevrili, yan yatmış tavan ambarları, sıvaları parça parça dökülmüş, tuğladan ya da ahşap kiliseler ve yıkılıp göçmeye yüz tutmuş kilise mezarlıkları vardı. Arkadi'nin yüreği burkuluyordu gittikçe. Sanki bu görünümü tamamlanmışçasına yolda rastladıkları köylüler de pılıpırtı içindeydiler. Ve cılız, bitkin atlara binmişlerdi. Dalları kırılmış, kabukları soyulmuş söğütler yolun kenarında paçavralar içindeki dilenciler gibi duruyorlardı. Zayıf ve pis inekler açlıktan kurumuş hendeklerin kenarındaki otları hırsla koparıyorlardı. Korkunç bir canavarın öldürücü pençelerinden yeni kurtulmuş gibiydiler. O güzel ilk yaz gününde bu bitkin hayvan sürüsünün acıklı görünümü, fırtınaları, donları ve karları ile o rahatsız edici sonu gelmez kış günlerinin bembeyaz görünümünü canlandırıyordu insanın kafasında. Hayır, diye düşündü Arkadi, burada gönenç diye bir şey yok. Ne bolluktan bir iz var, ne çalışmadan. Bu böyle gidemez, tümden değişmesi gerek. Ama nasıl yapacağız bunu, neresinden başlamalı işe? İşte Arkadi böyle düşünüyordu.
Ayrım sonu.